Ayrım 33, sayfa 310. 32. Al şu bıçağı, yetiş kadının ardından sapla gırtlağına. Nasıl ki Konstantinopolislerin umudu, Meol sırtlarından Kasımpaşa'ya inen gemilerin rüzgarıyla savrulup gittiyse, bizim kafilenin neşesi de aynı olay nedeniyle anında yerine gelivermişti. Özellikle de bizim ihtiyar sanki gençlik aşısı olmuş gibi birden canlanmıştı. Ne Nusret'in ölümü kalmıştı aklında, ne öğrencilerinin katil olma ihtimali, ne de kendisinin cinayetle suçlanacağı korkusu. Kalmasın hiç itirazım yoktu. Hatta onu böyle coşku içinde adeta 20 yaş gençleşmiş görmek beni mutlu ederdi, ama kendini tümüyle kuşatmanın büyüsüne kaptırıp yapmamız gereken şu önemli konuşmayı bir kez daha ertelemek zorunda kalırsak diye endişeleniyordum. Elbette tasalarım yersizdi. Kendini duygularının akışına ancak benim gibi uyumacı akıllılar kaptırırdı. Tahir Hakkı gibi adamlar Fatih'in soyundan geliyorlardı. Ne kadar heyecanlanırlarsa heyecanlansınlar, asla dirayetlerini kaybetmezler, asıl amaçlarından asla ayrılmazlardı. Nitekim söyleyeceklerini tamamladıktan sonra kalabalığa yarı şaka yarı ciddi şöyle seslenmişti: "Şimdi 15 dakika mola veriyorum. Şu kafede çay kahve içip biraz ısınabilirsiniz. Sizden tek ricam mola sırasında Müştak'la bana ilişmemeniz. Kusura bakmayın ama burada ne fotoğraf çektireceğiz ne de merak ettiğiniz soruları cevaplayabileceğiz. Çünkü konuşmamız gereken önemli bir mesele var." Başta Peyami olmak üzere bizimle konuşmak için fırsat kollayanlar elbette çok üzüldüler bu habere. Kalabalıktan yayılan homurtudan üzülenlerin hiç de azımsanmayacak kadar olduğu anlaşılıyordu. "Hiç itiraz etmeyin," diye kestirip attı hocaların hocası babacan bir tavırla. "Daha birlikteyiz. Hem otobüste hem de surların önünde bol bol konuşacağız. Bol bol da kameralara gülümseyeceğiz." "İşte bu kadar. Dedim ya, kiminle nasıl konuşulacağını çok iyi biliyordu bizim profesör. Üstelik kimseyi kırmadan. Bizden umudu kesen meraklı kafilemiz ilerideki kafeye yönelirken ben de ona yaklaştım. "Vallahi bravo," dedim, taş setin üzerinden inmesine yardım ederken. "Meramınızı çok güzel anlattınız." Çocuksu bir neşeyle ışıldadı çehresi. "Yahu ne yapayım Müştak, yoksa nefes almamıza bile izin vermez bunlar. Gerçi onlar da haklılar. Ne yapsınlar, Fetih çok ilgilerini çekiyor." Düşmemesi için elini tuttum, eli buz gibiydi. "Üşümüşsünüz, sıcak bir şeyler içmek ister misiniz?" Zayıf bir yanı açığa çıkmış da bunlar rahatsızlık duyuyormuş gibi hızla çekti elini. "Yok, içmem." Tedirginlikle etrafa bakındı. "Şöyle tenha bir köşeye çekilelim de şu meseleyi konuşalım. İsterseniz araca çıkalım, orası daha sıcaktır." Kapısında Kadri'nin fosur fosur sigara içtiği beyaz otobüsümüze kaydı bakışları. "Boş ver, oraya gidersek bu kez de şoförden yakamızı kurtaramayız." Çenesiyle sarayı gösterdi. "Gel şöyle yürüyelim, hem hareket edersek biraz ısınırız." Sırtımızı Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı mütevazi Topkapı Sarayı'nın silüetine dönerek, Osmanlı padişahlarının hiç de parlak olmayan dönemlerinde kendilerine mekan seçtiği gösterişli Dolmabahçe Sarayı'na doğru adımlamaya başladık. "Evet, Çetin'den konuşuyorduk," diyerek sol koluma girdi. "Sen niye şüpheleniyorsun bu çocuklardan?" "Asla Çetin'den kuşkulandığımı söylememiştim." "Ah kurnaz, ihtiyar ah. Hala fakı bastırmaya çalışıyordu beni. Aslında bunu çok önemsememeliydim. Hatta hocanın bu küçük kurnazlıkları konuya iyi bir girizgah olabilirdi. Üstelik dile getirmesem de böyle bir kuşku duyduğum gerçekti ama inatçılığım tuttu." "Yanlış hatırlıyorsunuz. Onlardan kuşkulanan ben değildim, sizdiniz." Hayretler içinde kalmış gibiydi. "Nasıl?" Hiç umursamadan yüzüne çarpmayı sürdürdüm gerçekleri. Hatta bana o çocukların tarihe romantik bir açıdan baktıklarını, Fatih konusunda hassas olduklarını bile söylediniz. Abartılı tepkisini aldırmayacağımı anlayınca sessizce çıktı kolumdan. "Öyle mi?" dedim. "Evet, üstelik bunu tam da Nusret'in ölümünü konuşurken dile getirdiniz." Benden böyle bir çıkış beklemiyordu. Her zamanki müştaklığımı gösterecek, beni yönlendirmesine kibarca izin verecektim. Hayır efendim, yeryüzünde gerektiği yerde gerektiği kadar konuşan tek kişi o değildi elbette. Artık benim de bir kişiliğim olduğunu anlayacaktı. Artık beni istediği gibi yönlendirmesine izin vermeyecektim ama olmadı, yapamadım. Gözlerindeki yıkımı görünce yumuşadım. Çaresizliğini yüreğimde hissettim. Annemin şefkatli sesi çalındı bir yerlerden kulaklarıma. Hep yufka yürekli bir çocuk olmuştur bizim Müştak. Evet, düpedüz acımaya başlamıştım. Hala samimiyetinden emin olamadığım bu adama. Böyle düşünmeniz çok normal diye çevirdim lafı. Cesaretlenir gibi oldu, biraz daha yüreklendirilmeye ihtiyacı vardı. Evet, aslında ben de kuşkulanıyorum onlardan, bilhassa da Çetin'den. Umutla ışıldadı gözleri. Çetin değil mi? Önemli bir sırrı açığa vururmuşçasına esrarengiz bir tını belirmişti sesinde. Beni de kuşkulandıran o zaten, çok çabuk öfkeleniyor, şiddete meyilli bir çocuk. Böyle söyleyince yine asabım bozuldu. O zaman niye kabul ettiniz üniversiteye? Çok iyi hatırlıyorum, araştırma görevlisi olması için siz devreye girdiniz. Hatta benden bile destek istemiştiniz. Hiç savunmaya kalkışmadı. Ah, ne bileyim aptal kafa işte. Tanımıyordum ki Çetin'i. Rüknü'yü biliyorsun, onun öğrencisiymiş. Temiz adamdır Rüknü. O köfel olunca ben de inandım. Çetin'in suçlu olduğundan emin gibiydi. İyice canım sıkıldı. Dün geceden beri aklımı kurcalayan soruyu dile getirdim. Peki hocam, katil olduğunu düşündüğünüz bir insanı niye bana yolladınız? Kısılmış gözlerini anlayış beklercesine yüzüme dikti. Katil olduğundan emin değildim ki. Sana yolladım çünkü ondan kuşkulandığını biliyordum. Dün gece sen arayıp konuşalım deyince konunun Çetin olduğundan emin oldum. Aklıma seninle onu buluşturmak geldi. Kısa bir yolculuk boyunca da olsa tepkilerini gözlemlemeni, onunla konuşmanı ve bir fikre sahip olmanı umuyordum. O sebepten sana yolladım. Tam da onun gibi cin fikirli birine göre davranış. Emin olmak için. Emin olmak için diye yineledi. Biliyorsun, senin görüşün benim için önemlidir. Neredeyse beni ikna etmek üzereydi ama aklımı kurcalayan en önemli soruyu henüz sormadığımı fark ettim. Neden Çetin'in katil olabileceğini düşünüyorsunuz? Çünkü arkasını getirmekte zorlanıyordu. Çünkü Nusret'i öldüreceğini söylemişti. İşte bu. Evet, demek ki yanılmamıştım. Demek ki kuşkularım doğruydu. Demek ki, ama bu onu öldürmüş olduğunu kanıtlamaz tabii. Son sözlerini umursamadım bile. Kamyon şoförüne bağıran Çetin'in nefretle parıldayan gözleri zihnimi kaplamıştı. Evet, bir katilin bakışlarıydı onlar. Hiç şüphe yoktu. Bir canenin bakışları. Ben salak da sevdiğim kadını öldürdüm diye kendi kendimi yiyip durmuştum 2 gündür. Belki de öfke anında söylenmiş sözlerdi. Gözlerimdeki ifadeden Çetin'i yargılayıp hapse gönderdiğimi anlayan Tahir Hakkı durumu hafifletmek için konuşup duruyordu. Ne zaman söylemişti Çetin bu sözleri diye atıldım. Nusret'le buluşacağınız gece mi? Hayır hayır, daha önce, şu tartışmadan önce. Önce bir alaka kuramadım. Hangi tartışma? Nusret'le yaptığımız tartışma. Ha, şu Nusret'in Türk tarihçileri suçladığı tartışma. Şaşırmış gibi gözlerini kırptı. Hayır, öyle bir suçlama hatırlamıyorum. Fatih üzerine konuşuyorduk. Nusret'in tarihçileri suçladığını kim söyledi sana? Çetin, arabada anlattı. Nusret herkesi resmi tarihçi olmakla itham etmiş. Kafası allak bullak olmuştu hocanın. Evet, Çetin yalan söylemişti bana. Tartışmaya neden olan gerçek konuyu saklamak istiyordu. Yani bu yüzden mi tartıştık dedi Nusret'le. O anda Tahir Hakkı'nın asıl konuyu gizlemeye çalıştığını sezinledim. Bir de şu baba katilliği meselesi varmış. Güya beni dinliyordu ama aklı başka yerlerdeydi. Samimiyetini ölçmenin tam zamanıydı. Hani ikinci Murad'ın öldürülmüş olabileceği tezi diyerek küçük oyunuma başladım. Aslında bu fikri veren Çetin'di. Arabada yaptığımız sohbette bir gün önce benden duyduğu bu tezi Nusret'in savunduğunu söyleyerek tartıştıkları konunun ne olduğu yalanını yumurtlamıştı. Bakalım bizim ihtiyar ne diyecekti? İkinci Mehmet'e atılan bir iftira. Güya kapı kulundan vezirler, ikinci Murad'ın daha fazla tahtta kalmasını istemediklerinden genç şehzadenin de onayıyla padişahı zehirletmişler. Nusret bunu söyleyince çetinde zıvanadan çıkmış. Bir anlığına başını öne eğdi. Galiba ne düşündüğünü anlamamdan korkuyordu. Gözleri yeniden yüzüme değdiğinde bakışları kararmıştı. Evet, dedi bir kez daha katil diye şüphelendiği kişinin yalanını destekleyerek. Evet, Çetin zıvanadan çıkmıştı. Benim evdeydik, çalışma odamda. Nusret, Akın, Çetin, bir de ben. Tartışmanın nasıl başladığını hatırlamıyorum bile. Ama Nusret ileri gitti. Açıkça ikinci Mehmet'in baba katili olabileceğini ima etti. Hikayesini detaylandırırken neden yalan söylüyor diye geçirdim aklımdan. Masum biri neden gerçekleri çarpıtmak ihtiyacı hisseder ki? Yoksa bu kanlı cinayetin organizatörü karşımda dikilen bu saygın profesör müydü? Yaptığı plan suya düşünce foyaları ortaya çıkmaya başlayınca öğrencim dediği tetikçilerine ihbar ederek yakasını mı sıyırmaya çalışıyordu? Dikkatle süzdüm kaç yıllık hocamı. O ise düşündüklerimden habersiz beni ikna etmek için ballandıra ballandıra yalan söylemeyi sürdürüyordu. Fatih'in baba katilliği ile suçlandığını duyan Çetin çileden çıktı. Sesini yükseltti, hakarete varan sözler sarf etmeye başladı. Nusret'i milletini satmakla, batının uşağı olmakla suçladı. Akın dayanamadı. Biraz terbiyeli ol, karşında bir profesör, bir kadın var diye uyarmaya kalktı. Sen misin uyaran? Çetin, sana ne oluyor lan İbne diye bağırdı. Evet, ağzını da bozdu. Akın ayağa kalktı. Muhtemelen evi terk etmek istiyordu ama Çetin yanlış anladı ve çocuğun suratına bir tokat indirdi. Akın'a vurdu yani. Evet, ne yazık ki vurdu. Çocuk kalktığı koltuğa düştü. Ne kadar utandığımı tahmin edemezsin. Ama Çetin bir türlü yatışmak bilmiyordu. Neredeyse yeniden Akın'ın üzerine atlayacaktı. Neyse ki araya girdim de daha korkunç bir şey olmadı. Nusret ne yaptı? Ne yapsın, dehşet içindeydi. Bir telaş toparlandı. Artık bu evde kalamayız dedi. Özür diledim, gitmemesi için yalvardım ama dinlemedi. Akın'la birlikte ayrıldı yanımızdan. Sözlerini sürdüremedi, titremeye başlamıştı. İyi misiniz hocam diye sormak gereği duydum. Ellerini usulca paltosunun cebine soktu. İyiyim iyiyim, üşüdüm ben birden. Sadece soğuğun etkisi değildi bu. Bulaştığı belanın boyutlarını şimdi daha iyi kavruyordu. Isınmak için ayaklarını usulca yere vurdu. Çetin'in öfkesi Nusret'le Akın gittikten sonra da sürdü. Bu kadına çok yüz veriyorsunuz hocam diye bana bile çıkıştı. Bunlar tarihçi mi, Amerikan ajanı mı belli değil. Bunlar insanı katil yapar. Masamın üzerinde duran mektup açacağı olarak kullandığım bizim Profesör Nasser'in Tahran'dan getirdiği hançeri gösterdi. Şeytan diyor, al şu bıçağı, yetiş kadının ardından sapla gırtlağına. Ne? Diye söylendim kendimi kaybederek. Tam olarak öyle mi söyledi? Sapla kadının gırtlağına mı dedi? Heyecanım ona da geçmişti. Gözlerini birkaç kez kırptı. Belki de sapla boynuna demiştir. Aynı kelimeler olmayabilir ama bu manada bir şeyler söyledi. Dün o başkomiser Nevzat cinayetin nasıl işlendiğini anlatınca şoka uğradım. Peki neden Nevzat'a söylemediniz? Ellerini cebinden çıkarıp yana açtı. Nasıl söyleyeyim Müştak? Çetin benim öğrencim. Üstelik suçlu olduğu kesin bile değil. Benimki sadece bir kuşku. Seninki de öyle. Emin miyiz katil olduğundan? Birkaç saat önce emin değildim ama şimdi, üstelik Çetin'in katil olması bütün sorunlarımı çözüyordu. Tabii Nusret'i kaybettikten sonra hayatıma nasıl devam edebilirdim sorusu hariç. O sebepten Çetin'i sana yolladım diye açıklamasını sürdürdü. Çünkü bir karara varamıyordum, belki sen... Evet, ben karara vardım. Çetin suçlu demek geçti içimden. Eğer hocanın samimi olduğuna inanabilsem bunu söylemekte bir an bile tereddüt etmezdim. Gelin görün ki neler döndüğünden hala emin değildim. Ben de bir karara varamadım dedim asıl düşüncemi gizleyerek. Çetin'in tarihe bakışındaki bağnazlığı biliyorum. Evet, öfkeli, gergin, hatta açıkça saldırgan bir çocuk. Ama onu cinayetle suçlamak için daha fazlasına ihtiyacımız var. Mahcup bir ifade belirdi gözlerinde. Aslında bir şey daha var. Ne kadar çok şey saklamıştı benden. Merakla baktığımı görünce sıraladı gizlediklerini. Nusret'in öldürüldüğü akşam hatırlar mısın? Seninle de telefonla konuşmuştuk. Henüz olaydan haberdar değildik. Ben kaygılanmaya başlamıştım. Gidip Nusret'e bakması için Çetin'i aramıştım. Taksim'de bir seminere katılacaktı. Cep telefonu kapalıydı. Oysa seminer çoktan bitmiş olmalıydı. Acaba evine mi gitti diye sabit telefondan aradım. Yine cevap vermedi. Akşam defalarca ev telefonundan aradım. Yine açılmadı. Ertesi gün nerede olduğunu sorunca eve gittim dedi. Evden de aradım deyince... Belki telefonun sesini kısmışızdır dedi. Emin olmak zor ama bana yalan söylüyor gibi geldi. Yani cinayet saatinde nerede olduğunu gizlemeye mi çalışıyordu? Olabilir, bilmiyorum. Olmaya da bilir. Diyorum ya, Çetin'i suçlamak için yeterli delil yok elimizde, sadece şüpheler. Bu durumda onu polise vermek acımasızlık olur. Hayır efendim. Çetin'in öyle kolayca avucumuzun içinden kayıp gitmesine izin veremezdim. Yine de olanları başkomiser Nevzat'ın bilmesi gerekir. Endişeyle kaplandı yüzü. Evet hocam, bu işten kurtuluş yok diye üstüne basa basa belirttim. Olaya ait bütün bilgiler Nevzat'ta. Belki de Çetin hakkında söyleyeceklerimiz eksik olan bir parçayı tamamlayacak. Böylece fotoğrafın bütünü ortaya çıkacak. Katil Çetin değilse bile bu bilgiler bizi gerçek faile yaklaştıracak. Bilmiyorum. Yine kaçak oynamayı seçiyordu. Bilmiyorum Müştak. Polisler acımasızdır, hiç yoktan ateşe atmayalım çocukları. Çocukları? Yani Çetin bu işte yalnız değil diyorsunuz. İyice karardı yüzü. Öğrencilerini suçlamak ağrına gidiyor olmalıydı. Öyle değil mi? Tek başına bu işi yapması biraz zor. Tabii o yaptıysa. Hayır, artık rol yapmıyordu. Ama şu tartışma konusu hakkında niye yalan söylemişti? Çetin'in katil olabileceğini açıkça dile getirdiğine göre kimi korumaya çalışıyordu ya da neyi saklıyordu? Yanlış düşünüyorsunuz hocam diyerek üzerine gittim. Önünde sonunda Nevzat bu işi çözer. Ona anlatmamız lazım. Eğer bu çocuklar katilse Akın'a da onlar saldırmış demektir. Onun ölmediğini öğrenince yeniden deneyeceklerdir. Sadece Akın'la kalsa iyi. Belki sıra bana gelecek. Size bile saldırabilirler. İşte bu hiç aklına gelmeyen bir ihtimaldi. Belki de aklına gelen ama kendine konduramadığı bir ihtimal. O sebepten darbe yemiş gibi sarsıldı. Bana mı? Bu fırsatı kaçıramazdım. Size, farkında değil misiniz? Söyledikleriniz sizi bu davada çok önemli bir tanık haline getiriyor. Çetin Nusret'i öldüreceğini sizin yanınızda söylemiş. Bunu mahkemede de tekrarlamak zorunda kalacaksınız. Ürktü. Tehlike altında bir tanık olmaktan mı, mahkemede bu sözleri tekrarlayacak olmaktan mı bilmiyordum ama korku bir anda ufacık bir adama dönüştürmüştü Tahir Hakkı'yı. İradesi, benliği çökmüş, dediklerimi harfiyen yerine getirecek bir adama. Ama görünüşe aldanma demişler. Hayır. Hiç beklemediğim bir tepkiydi bu. İlk haykırışı yeterli gelmemiş olmalı ki, hayır diye ikinci kez gürledi. Çetin öyle bir şey yapmaz. Bu bağırış bana değil, öğrencisini ihbar eden kendi benliğineydi. Belki de korkaklığına ya da cinayet ortaklarına ihanet eden kendi alçaklığına. Tahir Hakkı'ya güvenemediğim için hangi seçeneğe inanmam gerektiğine karar veremiyordum. Ben de hesaplı bir sakinliğe sığındım. Neden yapmasın? Nusret'i öldürdüyse hapse girmemek için pekala kendi de sizi de ortadan kaldırmayı düşünebilir. Ha bir kişi ha iki ne fark eder, nasıl olsa elin kana buladı. Kati bir tavırla başını salladı. Hayır, Çetin beni sever. Her insanın zayıf bir tarafı vardır. Demek ki bizim hocanınki buymuş. Öğrenciler tarafından sevildiğine inanmak. Oysa beni sevenlerimden koruyun, düşmanlarımla nasıl olsa baş ederim dememiş miydi bir düşünür. Sizi seviyor olabilir hocam diye ikna yoluna gittim ama çaresiz kalırsa... İnatçı bir keçi gibi burnunu yukarı dikti. Hayır, bunu kabul edemem. Çetin bana fenalık yapmaz. Üstelik çocuğun katil olduğu bile belli değil. Olay buraya kadar gelmişken artık teslim olamazdım. Ya katilse, hadi size kıyamadı diyelim. Ama daha şimdiden ikimiz de suç ortağı sayılırız. Gözümüzün yaşına bakmadan ikimizi birden atarlar içeri. Yok hocam, bunu başkomiser Nevzat'tan gizleyemeyiz. Bildiklerimizi anlatmamız lazım. Önümüzdeki süslü saray saatinin arkasından babam başını uzatıp "Aferin Müştak, her zaman devletimize böyle saygılı ol." diyecekti ki "Sakın Müştak" diye çıkışan Tahir Hakkı milli emlaktan mütekayit Aziz Bey'in pabucunu anında sarayın damına atıverdi. "Sakın bunu kimseye anlatma. Durduk yere bu çocukların istikballeriyle oynamayalım." "Ama hocam, bir an bile yanımdan ayırmadığım çantamı taşımaktan yorulmuş sağ kolumu dirseğimden tuttu. Lütfen Müştak gel şöyle yapalım, ben Çetin'le bir konuşayım." Kendi ölüm fermanını mı imzalamak istiyordu bu adam? "Asla bunu yapmayın" diye uyardım. "Kendinizi tehlikeye atıyorsunuz." "Sözümü kesme. Ne yaptığımı biliyorum Müştak. Çocuk muyum ben? Açıkça sormayacağım ama bunu konuşturacağım. Bu akşam eve çağırırım." Galiba ağır ağır çıldırıyordu bizim hoca. "Evinize mi çağıracaksınız tek başınıza?" "Evet, ne var bunda? Daha önce de defalarca geldi evime. Hatta bir anahtarım bile var onda." Anlayışla süzdü beni. "Biliyorum benim için kaygılanıyorsun ama boşuna. Ne Çetin, ne Erol, ne de Sibel. Bu kadar kötü çocuklar değiller. Belki de yanılıyoruz. Belki de hiçbir ilgileri yoktur Nusret'in ölümüyle. Olsa bile..." Kötü ihtimalleri kovmak istercesine başını salladı. "Hayır, olmamıştır ama olsa bile bana bir kötülük yapmazlar. Düşünsene Müştak, onlar da senin gibiler. Sen zarar verebilir misin bana?" İçindeki tabancanın güven veren ağırlığını hissetmek için sağ elimdeki çantamı tartıladım. "Tamam, Çetin'le konuşun ama ben de yanınızda olayım." Kararlılıkla bakan çakır gözlerini yüzüme dikerek tartışmamıza son verecek sözlerini söyledi. "Gerek yok, hem sen olursan rahat konuşamam."